Ayrım 24, sayfa 260'tan devam. Hatta Bulgaristan'ın bu silahları Varna ya da öteki bir liman kendinde depoladığını, kaçakçılardan depo parası aldığını, küçük teknelerle Türkiye'ye gönderilen bu silahların genellikle Karadeniz kıyılarında ıssız yörelere çıkarıldığını, oradan da çeşitli yerlere aktarıldığını uzun uzadıya yazdım. Köst dinlenildi. Her iki olayda sonradan ama hiç yıllar sonra birer gerçek olarak kabul edildi. El Fetih'te gençlerin silah ve gerilla eğitimi görerek geldikleri yazılıp çizilmeye, Türkiye'nin yazgısının değişmez kural olan ahlar ve vahlar ile tepki göstermeye başlanıldı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye silah aktığını ancak 1980'lerde görebildik. Buna karşı gereken önlemleri de çok geç alabildik. Alındığı söylenen önlemler de önlemse. Ne öngörüşlü olduğumu söylemek ne de o yıllarda yazdıklarımdan ötürü bana karşı acımasız bir savaşım yürütenleri kınamak için belirtmiyorum bunları. Bu satırları yalnızca ve yalnızca doğruyu, gerçeği bulup çıkarmak, bu yoldan yükümlü olduğu uyarıcı görevini yapabilmek için yola çıkan, bunun ötesinde hiçbir başka art düşüncesi olmayan bir gazetecinin yüreğindeki sızıyı, bu olayları anımsadığında duyduğu ızdırabı duyurabilmek için yazıyorum. 6. Bölüm. Darbenin ilk sesi. 1. Seçimlerden sonra genel görünüm. 12 Ekim 1969 genel seçimleri geçtikten, Demirel önündeki yeni 4 yıl boyunca görev sürdürecek ikameti kurduktan 3,5-4 ay sonra 25 Ocak 1970 tarihinde 12 Mart müdahalesinin sesini duyduk. Seçimler öncesi asker deyimiyle tıkanan yüksek komuta heyetini değiştirerek alttan gelenlere yol açmayı sağlayan değişiklikler yapılmıştı. Yüksek komuta heyetinde Orgeneral Faruk Gürler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yerini almış, Hava Kuvvetleri'ne de Orgeneral Reşat Mater getirilmişti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Demirel'e Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bilgisi, görgüsü, öteki nitelikleriyle Muhsin Batur'un getirmesi önermişti. Demirel, bütün bunları anlıyorum. Fakat ordudaki gelenekleri bozmak da doğru değil. Muhsin Batur şu anda kor general. Bir kor generali komutanlığa getirmek, yürürlükteki gelenekleri yıkmak olmayacak mı? Kor generallikten or general yükselsin, gerekeni o zaman yaparız, dedi. Batur, or generali yükseldi. Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Bana göre bu atamayla 12 Mart geriye doğru saymaya başlamıştı. 25 Ocak 1970'te 12 Mart muhtırasının sesini duyduğumuz sırada iç siyasal durumda da yeni gelişmeler gözetiliyordu. Bir öteki bölümde ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi 12 Ekim genel seçimlerinden parlak bir zaferle çıkan Adalet Partisi'nde 4 yıldır su altında yüzüp gelen, gelişip boyutlanan kimi olaylar birden açığa çıkacaktı. 1969 seçimlerinden sonra tüzük gereği dilediği arkadaşıyla çalışmayı kendinde bir hak olarak gören Demirel'e içeride kimi başkaldırmalar görüldü. Ferruh Bozbeyli'nin dürüstlüğü ile Saadettin Bilgiç ve kimi öteki arkadaşlarının lokomotifliğinde birleşen bir eylem iç siyaset sahnesinde yerini alıyordu. Demirel, geçen 4 yıl birlikte çalıştığı kimi bakanları bu kez hikâmete almıyor, 1969'dan sonraki ekonomik ve sosyal konulardaki amaçlarına koşut değişik bir kabine oluşturmak istiyordu. Oysa Adalet Partisi'nin başarısını yalnızca bir Demirel etkenine bağlamak istemeyen, hatta bu başarıda önemli payın kendi güçlerine dayandığı yargısına sahip olan parti içi muhalefette yeni hükümetin parti içi güçlerin bir koalisyon olarak biçimlenmesinde direniyordu. Parti içi savaşımın Adalet Partisi'nin rengine ve soluğuna uygun bir öteki dayanağı da Bilgiç ve arkadaşlarının kullanma eğiliminde olduklarını biliyorduk. Bu da 1969 seçimler öncesi Türk siyasal ortamına giren eski Demokrat Partililerin siyasal haklarının geri verilmesiyle ilgili olaylardı. Ayrıntıları şimdilik bir yana bırakarak genel çizgileriyle bu olay Mayıs 1969'da 219 Adalet Partili milletvekiliyle senatörün bir anayasa değişimiyle Demokrat Partilileri bütünüyle affetmeye yönelik siyasal haklarını geri veren bir yasa önerisini meclise vermeleriyle başlamıştı. Demirel'in o günün koşullarında yasalaşmasını istemesine karşın bu öneriyle ilgili tutumu, önerinin senatoda geri alınmasını sağlar bir tutuma girmesiyle Adalet Partisi içinde geniş çalkantılar yaratmıştı. İsmet Paşa ise 1960'da Cumhurbaşkanlığından indirilmesine her açıdan önayak olduğu Celal Bayar'a karşı yaşamının son yıllarında bir görev yapmak amacıyla anayasa değişimi isteğine yanlı olmuştu. İsmet Paşa'nın bu tutumuna galiba kendinden kaynaklanan bir deyişle kuyudan adam çıkarma işlemi adı takılmıştı. O günlerin iki siyasal kamptaki savaşımı çok renkli anıları kapsıyordu. Öteki yüzüyle sokaktaki eylemlerde sona ermiş değildi. Seçimler sırasında durmuş gibi görünen olaylar Kasım 1969'da yeniden başlamıştı. Grevlerin emek-sermaye çatışmalarının yanı sıra polis enstitüsünde de öğrenciler güvenlik örgütünde yeniden düzenlemeler isteğiyle boykota geçmişlerdi. 1969 Aralık ayında diske bağlı kuruluşların sayısı artıyor, 15 binden fazla insanla Memurlar Sendikası da memur ailenin katıldığı bir yürüyüşü İstanbul'da Hürriyet alanında gerçekleştiriyordu. Devlet Opera ve Balesi'nin balerinleri de ücret yetersizliğinden yakınıp boykota gidiyorlar, başbakanı ziyaret edip sorunlarını anlatıyorlardı. Gamak elektrik motorları fabrikasından 200 işçinin ham madde yokluğu nedeniyle işten çıkarılması üzerine patlayan olayda 7 işçinin kurşunlandığı, işçi polis çatışmasında birinin öldüğü bildiriliyordu. Aralık ayı başlarında iki genç kim olaylarda ölmüştü. Görünüm buydu. 25 Ocak 1970 günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur mavi kaplı bir dosyayı açtı. 16 sayfalık bir konuşma yaptı. MGK'da bu konuşma üzerine tartışma çıktı. Batur'un yandaşları, ertesi günü konuşmanın içeriğindeki kimi öğeleri, söylediği fikirlere yandaş olan bir bölüm basına bir ölçüde sızdırıyorlardı. Fakat Batur'un 12 Mart'ın gerekçesini ortaya koyan, ordu içindeki gelişmelerle bizzat yaptığı toplantıları içeren bu önemli konuşmasının tam metni kamuoyuna bugüne değin yansımadı. Oysa bu konuşma daha da önce değinildiği gibi 1,5-2 yıl sonra gelecek ordu muhtırasının tüm öğelerini kapsıyordu. Öyle ilginçtir ki Batur'un o tarihte MGK'da söyledikleriyle 12 Eylül'de resmen açıklanan nedenler ve gerekçe arasında büyük koşutluklar vardı. Dahası bu koşutluğu 1960 ihtilalinin resmi bildirilerine değin uzatabilirdik. Bir çizgi, ilginç ve değişmez görünen bir izlenim çizgisi. 2. Darbenin içeriğini açıklıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda Orgeneral Muhsin Batur, çok sevdiği filtresiz Pall Mall sigarasını Jippo çakmağıyla yaktı mı bilemiyoruz. Dolgun ses tonuyla açtığı dosyadaki yazılı metni ağır ağır okumaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, belki de alışılmamış bir açıklıkla konuşacağım. Yadırgamamanızı ve iştenliğime inanmanızı her şeyden önce rica ederim. 1. 6 kezdir Güvenlik Kurulu'nda, 2 kezdir de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığımızca özel olarak verilen bilgileri dinlemiş bulunuyoruz. 2. Bugün emri komuta makamında bulunan bizler, bir kez ihtilalin içinde ve yanında, 2 kez de ihtilalin içinde ve karşısında bulunduk. 3. dedi Batur ve sürdürdü. Silahlı kuvvetlerde bölünme olduğunda ne fena durumlara düşüldüğünün bir örneği olarak şu ifadeyi okumak isterim. Türk milletince kabul edilmiş olan anayasamızın meclis ve hükümet tarafından bozulduğu hususunda millet çoğunluğu vicdanında bir yargı belirmediği sürece ufak veya büyük olsun hiçbir zümre veya kuvvetin yasal düzeni bozmaya hakkı olmadığını inanmış biz havacılar, bu gibi devinimlere girişenlere karşı aynı kanı ve aynı üniformayı taşıdığımız halde silahla karşı koymaya kararlıyız. Türk milletinin geleceğini kişi ve isteklerinizin üzerine tutarak isteklerinden vazgeçmenizi ve kardeş kanı dökülmesini önlemenizi son kez hatırlatırız. 1. Hava Kuvvetleri Komutanı. Okuduğu bu bildiri, Aydemir'in 21 Mayıs'taki ikinci isyanı sırasında alelacele bastırılıp uçaklardan Ankara üzerine atılan bildirinin tam metniydi. Bir açıdan ordu içindeki bölünmelerin nerelere varacağını, öte yandan da demokratik rejimin savunuculuğunu yapmış olmanın bir kanıtı olarak görüyordu bu bildiriyi. Yazısını okumayı sürdürdü. 4. Karşısında olduğumuz iki hareket sırasında dikkatimi çeken başlıca hususlar şunlardır. A. Her iki hareketin belirtileri belli olmasına karşın idari maslahat fikri egemen olmuş, belli bir hareket olmaz dileğiçini bulunmuştur. B. Hareket başladıktan sonra hem 22 Şubat ve hem 21 Mayıs'ta 1. kararsızlar ve 2. iki tarafta olanlar büyük toplam olarak göze çarpmıştır. İhtilalci gruplarla ilişki. Orgeneral kimi önemli açıklamalar yaparak okuyordu? 5. Her iki hareket sırasında kamuoyu bugünkü kadar çeşitli akım etkili altında bulunuyordu. 6. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın dün açıkladığı balon projesi sorununun bütünüyle yabancısı değilim. Kimi kimseler 1,5-2 yıl önce benimle de ilişki kurdular. Kendilerine verdiğim yanıtın özetini şöyle ifade edebilirim. A. İhtilal yapmış olmak için ihtilal girişiminde bulunulmaz. B. İhtilal için ne ortam elverişlidir ve ne de esaslı bir neden vardır. C. Bu koşullar altında yapılacak bir ihtilal, silah gücüyle bir başarı sağlasa da Türkiye'yi dış dünyanın da desteksiz ve saygınsız bırakacağı gibi ekonomik bir felakete de neden olur. İnanılmaz kişi ve direktifleri. D. Demokratik rejime eninde sonunda gene geçiş olacağına göre beğenilmeyen bu dönemlerden gene geçilecek demektir. O halde toleranslı durumun gerekli uyarmalarla aksaklıkları düzeltmek çok daha doğru bir yoldur. 7. Sanırım bu ilişkiler üzerinde sizlerin ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın kimi bilgileri vardır. Fakat kendileri nazik davranarak bir şey ifade etmediler. Kişi olarak ben de bir zaman sürecince bana pek inanılmaz bir kişi gözüyle bakıldığını duyumsuyorum. 8. Hava Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra bütün birliklerimi gezerek subay ve astsubaylarımla konuştum ve komutan olarak ne düşündüğümü, ne yapmak istediğimi ve kendilerinin ne istediğimi açıkça ifade ettim. Bu konuşmalarım sırasında iç düzenle ilgili bölümü yazılı direktifimden okumak isterim. Görevimiz kısaca Cumhuriyetimizi dış ve iç tehlikelere karşı korumaktır. Bu görev Norm 1 askeri çalışmalar yani eğitim, harekata hazırlık, disiplin ve moral dışında inanç ve görüş birliğiyle yapılabilir. Hava kuvvetleri mensuplarının gayet tabi olarak dünya ve yurttaki askeri, teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme bakımları bilmesi ve izlemesi gereklidir. Keza bütün sosyal ve ekonomik ideolojilerini de bilmesi gerekir. Ancak günlük politika yapmak ve ideolojilerden birine ruhsal da olsa bağlanmak doğru değildir. Böyle bir fiilde bulunmak yasal olarak yasaktır ve cezai müeyyidelerde de mevcuttur. Fakat önemli olan bu işlerle uğraşmanın silahlı kuvvetleri böleceği parçalayacağıdır. Bu akımlara kapılmış personel ne harbe yani ölüme ne de birlikte bir karar ve komuta ile bir harekatın üzerine gönderilebilir. Tarihimizde silahlı kuvvetlerimizin seçkin bir rolü ve yeri vardır ve millet ve devlet hayrına çok olumlu işler başarmıştır. Fakat aynı tarihimizde fikri ayrılıklar yüzünden savaş bitirildiği veya silahlı kuvvetler mensuplarının birbirini yok ettiği çok görülmüştür. Anayasa ve Atatürk ilkelerine uygunluk, sabır ve çok çalışmakla yakın bir gelecekte kuşku yok ki istediğimiz düzeye ulaşılacaktır. Bu nedenle hiçbir hava kuvveti mensubunu politika ve akımlar içine görmek istemem. Anayasamız gereğince Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanı Milli Güvenlik Kurulu üyesi sıfatıyla yurt yararlarıyla meşguldürler, onlara inanın ve siz yalnız görevinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Komutanlık bünyesinde generaller toplantısı. Batur 9 dedi ve okumayı sürdürdü. Öteki komutanlar bağışlasınlar. Benim silahlı kuvvetler topluluğunda biraz daha geniş çevrem vardır. Disiplin ve hiyerarşik durumu bozmadan benimle çeşitli konular üzerinde daha rahatlıkla konuşulabilir. Bunun başlıca bir nedeni var, iki nedeni vardır. A. Birincisi, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral sınıf arkadaşlarının olması. B. Genç kuşağın nedense temsilcisi addedilmem. 10. Son defa Ankara'daki hava generallerimle topluca görüşmek gereğini duydum. Bu gereği duymamın nedenlerini şöylece özetleyebilirim. A. Generallerle ayrı ayrı konuşmalarda ileri sürülen kimi kuşkular. B. Astsubaylarda kimi doyumsuzlukların topluca belirtilme eğilimleri. 1. Maaş. 2. Uçuş tazminatı. 3. Lojman. 4. Koruyucu elbise. 5. Daha fazla haklar. Subaylarda eşitlik. C. Ramazan ve bunu izleyen dönemde 1. Mesai saatlerinin tanzimi. 2. Namaz kılma subayların tutumu. Nezaketsizlik olmaması için genelkurmay ve bakanlıktaki generalleri davet etmedim. Ben dahil 22 general bu ayın 20'sinde 3 saat ve 21'inde 2,5 saat süreyle toplandık. Toplantı gündemimizi okumak isterim. Sayın generaller, bugünkü toplantımızın amacı Türkiye'de ola gelen olayları ve bunların nedenlerini, sonuçlarını incelemek ve sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tutacağı yolu saptamaktır. Emri komuta makamında yer alan kişiler olarak, kişisel ve ayrıca temsil ettiğimiz kişiler, toplumun fikirlerini anlatarak açıklayacağım sorunu özelinde sizleri dinlemek isterim. Bu dinleme sonunda çoğunluk kazanan fikirler belirleyecektir. Ardından ben de bildiklerimden kimi bölümleri ve kişisel görüşlerimi sizlere açıklama yolu ile kuvvet içinde asgari müştereklerde birleşmemizi sağlamaya çalışacağım. 1. Türkiye'de yeni seçimden çıkılmış olmasına karşın anormal ve yoğun bir iç politika çalışması ile beraber A. Bir huzursuzluk. B. Doyumsuzluk. C. Rejime güvensizlik. D. Aşırı sağ ve sol çalışmaları ve bunların kendi görüşlerine uygun bir düzen değişikliği, devrim veya ihtilal ile, yani legal veya illegal yollarla iktidara gelme faaliyetleri. E. Basın ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda sorumsuzluk ve özellikle basının büyük bölümünün düzey düşüklüğü. F. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar gözlenmektedir. 2. Canlılık gösteren her organizmada bu gibi durumlarla karşılaşmak normal ise de ölçü kaçırıldığı ve bu nedenle rejimin ve dolayısıyla Türkiye'nin kimi tehlikelerle karşılaşması akla gelebilir. 3. Bu durumlara silahlı kuvvetler mensuplarının ilgi göstermediğini söylemek hatalı olur. 4. Size göre bu durumun başlıca nedenleri nedir? Ve aşağıda sıralanan bugünkü durumun etmenleri olan etkenleri neler, nasıl değerlendiriyorsunuz? A. Sosyal, B. Ekonomik, C. Ana düzen. Yani bugünkü anayasamız sıkıntılar anayasasının tam uygulanmamasından mı veya bünyemize uymamasından mı? D. Partilerin tek tek durumları. E. Basın ve TRT. F. Yürütme organı ve parlamentonun durumu. G. Çeşitli anayasa kurumlarının tutumu. H. Bütün bu düşünce ve olayların silahlı kuvvetler bünyesinin yankıları ve etki dereceleri. 5. Bu durum karşısında silahlı kuvvetler olarak bize düşen görev nedir? Tutulacak ve izlenecek yol ne olmalıdır? 11. Bir yüksek rütbeli generalim sorunlar hakkında fikri olmadığını söyledi. 20 general ki Hava Kuvvetleri kadrosunun 3'te 1'i fikirlerini açıkça ifade ettiler. Bunlardan 3 general birliklerinde yaptıkları fikir yoklamalarında açıklamalarını yaptılar. Generaller görüşlerini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Sunay bir parmağını yanağına dayamış, dikkatle dinliyor, Başbakan Demirel ile kurula üye öteki bakanlar not alıyordu. MGK'dan önce Batur'un yazdığı metinden bilgileri olduğu gibi öteki komutanlar sessizce dinliyordu. Batur, 12 dedi. Şimdi diye sürdürdü. Toplantıda generallerim tarafından adeta ağız birliği yapılmışçasına ifade edilen fikirler açıklamak isterim. Açıkladı. Türkiye'nin bugünkü durumu. A. Ulusal bütünlük. Bugün Türk milleti hala tek parça bir sosyal yapıdan yoksundur. Kürtçülük, Şiilik, Alevilik çalışmalarının çeşitli zümre ve siyasal partilerin kendi çıkarları doğrultusunda sömürülmesiyle her biri bünyeyi kemiren birer sorun hale almıştır. Bu hususun getirdiği kuşku ve huzursuzluk büyüktür. Kaygının daha büyüğü, aşırı sağ ve aşırı sol akımların yakın bir gelecekte milleti ikiye ayıracağı ve artık önüne geçilmesi olanaksız olayların patlak vereceği ve bu durumun dış ideolojilerin Türkiye üzerindeki isteklerinin gerçekleşmesine ortam hazırlayacağı görüşünden doğmaktadır. Aşırı sol hakkında fikirler şöylece özetlenebilir. Türkiye'de ülke sorunları üzerine fikir üreten aydın kesiminin büyük bölümü soldadır. Bu husus, devletin yönetiminde rol sahibi olan kurumların bünyeleri incelendiğinde açıkça görülebilir. Ancak komünizme kaçan bir aşırı sol tehlikesi henüz söz konusu değildir. Komünizm, milletin karakterine aykırı düşen bir eylem olması nedeniyle ciddi bir tehlike sayılmamak gerekir. Sol olarak ifade ettiğimiz, sosyal adalet ve ilerici fiiliyat isteyen fikir, çok azınlıkta olan aşırı solcular tarafından körüklenerek ve sömürülerek sağ ve sol uçlar birbirinden daha da uzaklaştırmak istenmektedir. Aşırı sağ çalışmalara gelince, sağcılar bir kitle devinimini hazırlığı içindedirler. Silahlanma başlamıştır. Örgütlenme tamamlandığında tehlike büyük olacaktır. Aşırı sağın en büyük tehlikesi, çoğunluğu cahil olan milletimizin bu yol ile kolayca sömürüleceği olağana gerçekten dayalıdır. Sağ tutucu ve sorunların çözümüne set çekici ve bu yüzden Türkiye'nin ilerlemesini önleyici olarak nitelendirmektedir. Hikâmet'in sağa ödün verdiği yargısı yaygındır. Bu yargı nedeniyle hikâmete güvensizlik doğmaktadır. B. Doyumsuzluk. Silahlı kuvvetler mensupları, ülkenin var olan olanak ve koşulları içinde maddi açıdan kendilerini doyurulmayan kesimin dışına görmek asaletine sahiptirler. Küçük rütbeler hariç. Ancak bu konuda silahlı kuvvetleri etkileyen huzursuzluk, milletin genel yaşayış düzeninin en geri milletler düzeyinde ve belki de altında olduğu kanısını verdiği bir aşağılanmanın ürünüdür.